Ezekiel 37. bölüm 1. ayetten 14. ayete kadar. Lütfen dikkatle dinleyin, bu yaşayan Tanrı'nın diri sözleridir. Lütfen kulak verin. Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı. Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Rab, insanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi diye sordu. Ben, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım. Bunun üzerine, bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki, kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinize et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu. Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et, insanoğlu. Peygamberlik et ve de ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içlerine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Sonra bana, insanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor dedi. Onlar, kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız ey halkım. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben Rab olduğunu anlayacaksınız. Böyle diyor Rab. Amin. Rabbin sevgili ev halkı, bugün oldukça sıra dışı bir görünümle karşı karşıyayız, öyle değil mi? Rab Tanrımız Hezekiel aracılığıyla halkına çok önemli bir gerçeği göstermek istiyor. Halkının anlaması için oldukça güçlü bir görünümle sesleniyor İsrail halkına. Ama Tanrımızın neden bu şekilde seslendiğini anlamamız için bu bölümün arka planına, bağlamına bakmamız lazım ki Rabbin burada tam olarak niye böyle seslendiğini ve niye bu zamanı seçtiğini anlayabilelim. Öyleyse bu bölümümüzde bugün Hezekiel 37, 1. ayetten 14. ayete kadar şu 3 noktayla bakacağız. Birincisi Hezekiel'in görümü, ikincisi Hezekiel'in görevi ve üçüncüsü görümün açıklanışı. Hezekiel'in görümü, Hezekiel'in görevi ve görümün açıklanışı. Vaazımızın ilk noktasına bakmadan önce şimdi bölümün biraz arka planından bahsedelim ve Hezekiel'in kim olduğuna bakalım. Kral Süleyman öldükten sonra İsrail Krallığı ikiye bölünüyor. Hatırlarsanız eğer. 10 oymak, 12 oymaktan 10'u Güney Krallığını, Kuzey Krallığını yani İsrail Krallığını koruyorlar. Ve İsrail Krallığı M.Ö. 722 yılına kadar devam ediyor. Ve 722 yılında ne olduğunu hatırlıyorsanız eğer Asur Krallığı tarafından fethediliyorlar ve tüm İsrailler 10 oymak Asur'a sürgüne gönderiliyor. Ve kalan 2 oymak da güneyde Yahuda Krallığını kuruyorlar. Ve Hezekiel işte Kuzey Krallığı sürgüne gönderildikten sonra son güneydeki son iyi kral zamanında doğan son iyi kral Yoşiya hükümdarlığında doğan bir kahindi. Babası gibi o da tapınakta Güney Krallığında kahinlik yapıyordu. Ancak Kutsal Kitap'ta okuduğumuz üzere Güney Krallığının sonunun da Kuzey Krallığı gibi olacağını biliyoruz, öyle değil mi? İlk önce hatta Kutsal Kitap okumumuzda da bu bölümü okuduk. 2. Krallar 25. bölümde Ne görüyoruz? Öncelikle 597 yılında, milattan önce 597 yılında Hezekiel 26 yaşındayken Yeruşalim kuşatılıyor. Öyle değil mi? Yeruşalim kim tarafından kuşatılıyor? Babil krallığı tarafından kuşatılıyor ama fethedilmiyor. Yalnızca çok büyük bir kısmı, 18 bin kadar kişinin sürgüne gönderildiğini görüyoruz. Ve bu sürgüne gönderilenler arasında Hezekiel de var. Hezekiel Babil'e sürgüne gönderiliyor ve geride yalnızca fakirler bırakılıyor. Peki milattan önce 590 yılında sürgüne gönderildikten sonra Hezekiel sürgündeyken Rab ona ilk kez sesleniyor. Benden çok ses çıkıyor ama enteresan bir şekilde. Küçücük çocuk ama. Hezekiel 1:3'te ne okuyoruz? 30. yılda, yani Hezekiel 30 yaşındayken 4. ayın 5. günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı. Tanrı'dan gelen görümler gördüm. Kral Yehoyakin'in sürgününün 5. yılında ayın 5. günü Kildan ülkesinde Kevar Irmağı kıyısında Rabbuzi oğlu Kain Hezekiel'e seslendi. Rabbin eli onun üzerindeydi. Kevar Irmağı Babil'in hemen güney doğusunda yer alan bir ırmaktı. Fırat'ın bir koluydu. Ve bakın 137. mezmurda bu ırmağın yanında ağıt yakan insanları okuyoruz. 137. mezmurda şöyle söylüyor. Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon'u andıkça ağladık. Ve muhtemelen bu ağıtı yakan insanlar arasında da Hezekiel vardı. Lakin Yeruşalim henüz düşmemişti, öyle değil mi? 597'de sürgüne gönderenler arasında olan Hezekiel sürgündeyken peygamberlik yapmaya başlıyor. İlk kez Rab ona sürgündeyken sesleniyor. Ve Yeruşalim düşmemişken Hezekiel Rab ona diyor ki İsrail halkını tövbeye davet et. Günahlarından dönmeleri için onlara seslen ki kurtulsunlar, ki Yeruşalim düşmesin. Ancak İsrail halkı günahlarında ısrarlı bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Günahlarından dönmüyorlar. Ve yalnızca 10 sene sonra 587 yılında Yeruşalim tekrar kuşatılıyor. Ama bu defa Babililer Yeruşalim'i tamamen ele geçiriyor. Tapınağı yok ediyorlar. İsrail'in bütün önemli binalarını yok ediyorlar ve kalan halkı da sürgün ediyorlar. Yani kısacası Hezekiel Yeruşalim'in düşüşünden önce ve Yeruşalim'in düşüşünden sonra peygamberlik etmiş, İsraillilerle sürgünde yaşamış bir peygamberdir. Ve Hezekiel aynı zamanda Daniel'le birlikte aynı dönemde ve aynı yerde peygamberlik yapmış bir peygamberdi. Daniel kitabı da zaten Hezekiel'in hemen ardından geliyor. Yani Hezekiel İsrail tarihinin çok çok önemli bir kısmına şahit olmuş bir peygamberdi. Sürgünde yaşamış, sahip olduğu her şeyi kaybetmişti. Büyük olasılıkla ailesinden birçok kişi de ölmüştü. Ve ne yazık ki bugün ülkemizdeki birçok insan aslında Hezekiel'in yaşadıklarını çok iyi anlayabilir. Hezekiel'in sürgün edilmesi dışında depremden dolayı ülkemizdeki birçok insan evini kaybetti, sevdiklerini kaybetti, tüm varlıklarını kaybetti. Aynı Hezekiel gibi sürgün edilmeleri dışında aynı Hezekiel'in konumunda bulunuyor. Ne yazık ki günümüzde bile insanlar. İşte tüm bu olan biten arasında Rab, Hezekiel'i İsrail halkının tövbe etmesi için görevlendiriyor ve onları uyarmak istiyor başlarına gelecek yargı konusunda. Hezekiel Yeruşalim'in düşüşüne kadar görevini yapıyor. Ama Yeruşalim'in düşüşünden sonra artık görevi değişiyor. Bakın Hezekiel 10. bölüm 18 ve 19. ayetlerde ne okuyoruz? Rabbin görkemi tapınağın eşiğinden ayrılıp keruvların üzerinde durdu. Ben bakarken keruvlar kanatlarını açıp yerden yükseldi. Tekerlekler de onlarla yükseldi. Rabbin tapınağının doğu kapısında, kapısının girişinde durdular. İsrail Tanrısı'nın görkemi onlar üzerindeydi. İsrail halkı doğuya doğru sürülürken Rabbin görkeminin de tapınağı bırakıp doğuya doğru halkının yanına, sürgüne gittiğini okuyoruz. Ve bu noktadan itibaren, yani Hezekiel kitabının 34. bölümünden itibaren artık Rabbin mesajı değişiyor. Artık Rab halkını tövbeye davet etmiyor. Çünkü artık çok geç. Artık sürüldüler. Artık Yeruşalim düştü. Tapınak yıkıldı. Artık bundan sonra Rab halkına şu mesajı veriyor. Size merhamet göstereceğim. Sizi yenileyeceğim. Ve hiçbir zaman unutmayın kardeşler. Rab 34, 11-12'de şunu söylüyor. Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Dağılmış koyunlarımın arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım. İşte tam olarak arka planı bu tekstin. Yani Hezekiel her şeylerini yitirmiş, ailelerini yitirmiş, evlerini yitirmiş, tapınaklarını yitirmiş, şehirlerini yitirmiş. Hatta kimisine göre tanrılarını bile yitirmiş bir topluluğa seslenmeye çağrılıyor. Ve bu yüzden 37-11'de bugün baktığımız pasajda insanların cevabının şu olduğuna şaşırmamalıyız değil mi? Kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik. İşte bitmiş, tükenmiş bir insan grubu var Hezekiel'in karşısında. Evet, pasajımızın arka planına ve bağlamına baktığımıza göre ilk vaazımızın ilk noktasına geçelim. Hezekiel'in görümüne yakından bakalım. 37.1'de Tanrı'nın Hezekiel'e bir görümle seslendiğini görürüz. Bu bir görüm. Gerçekte olan bir şey değil. Bu bir görüm. Rab Hezekiel'e bir görümle sesleniyor. Ve Rabbin ruhunun Hezekiel'i oldukça dehşet verici bir alana götürdüğünü görüyoruz. Bu alan kurumuş kemiklerle dolu. Tüm yüzeyin kurumuş, kupkuru kemiklerle dolu olduğunu görüyoruz. Ve bu kemikler uzun zamandır ölü olan insanlara ait olduğunu anlıyoruz. Bu duruma neyin sebep olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tekste bunu bahsetmiyor. Ama pasajda karşımıza çıkan tek bir bilgi bu kişilerin öldürülmüş olduğu. Belki büyük bir savaştan, belki büyük bir yıkımdan geriye kalan insanlara ait kemiklerdi. Hezekiel bu sahnenin vahametini iyice anlasın diye Rabon'u vadide her yerde dolaştırıyor. Her yeri, her bir köşeyi Hezekiel'e tamamen gösteriyor. Ve Rab Hezekiel'e şu soruyu soruyor. İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi? Sizin cevabınız ne olurdu? Hayır. Elbette ki hayır. Canlanamaz. Doğal olarak doğal bir insanın vereceği cevap bu olur. Ama Hezekiel kiminle karşı karşıya olduğunu çok iyi bildiğinden zaten cevabı sen biliyorsun ey Tanrım gibisinden bir cevap veriyor. Sen biliyorsun zaten. Evet, Rab sorduğu bu sorunun cevabını çok iyi biliyordu. Ve olacaklara tanıklık etmesi için ve halkına iletmesi için Hezekiel'i bu vadiye getirmişti. Türkçe'de ova diye geçiyor ama aslında kullanılan kelime burada orijinal dilde vadi kelimesi arkadaşlar. Arkadaki liturjideki çeviriye de bakabilirsiniz. Orada Türkçe çeviri farkını görebilirsiniz. Vaazımızın ikinci noktası Hezekiel'in görevinin ne olacağına bakalım. Hezekiel'in görümüne baktık ve bu görevine bakalım şimdi. Rab hemen ardından Hezekiel'e şunu söylüyor 4. ayetten 6. ayete kadar. Bu kemikler üzerine peygamberlik et. Onlara de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım canlanacaksınız. Size kaslar verecek üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Kemiklerin işitecek kulakları dahi yokken Rabbin sözlerini nasıl duyabilirler? Bu kupkuru kemikler algılayacak beyinleri yokken Rabbin sözünü nasıl kavrayabilirler? Ama yine de Rab sözünün bu kupkuru kemiklere vaaz edilmesini, duyurulmasını buyuruyor. Çünkü Rabbin sözü yaratılışın kaynağıdır. Rabbin sözü yaşam kaynağıdır. Tanrı bütün dünyayı nasıl yarattı hatırlıyor musunuz? Yaratılış 1. bölümde bunu görüyoruz öyle değil mi? Yaratılış 1.3'te Tanrı ne diyor? Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Yaratılış 1.6'da Tanrı suların ortasına bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu ve öyle oldu. Tüm yaratılışın aynı şekilde oluştuğunu, aynı tekrar ve tekrar aynı şekilde Rabbin buyruklarıyla oluştuğunu görüyoruz. Tanrı dedi ve oldu. Tanrı buyurdu ve oldu. İşte Tanrı'nın sözünün bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bu sözlerin bu kemikler tarafından bile duyulmasını isterse bu kemikler onun sözlerini işitecektir. Bu kemiklere duyması için kulağı, anlaması için beyni, giyinmesi için bedeni ve yaşaması için gereken ruhu Tanrı verecektir. Çünkü bir tek o verebilir. Ve tek Rabbin bunu yapması için gereken tek şey bunu istemesidir. Nasıl Rab her şeyin yaratıcısıysa, her şeyi tekrar diriltebilecek olan, tekrar yaşam verecek olan kişidir aynı zamanda. İmanımızın yazarı ve tamamlayıcısı Rab'dir. Rab Hezekiel'e işte tam olarak bu sahneyi gösteriyor. Sahte ilahların peşinden giden halkına, ölü olan sizleri dirilteceğim, sizleri sözümü anlamanız için sizlere yaşam vereceğim diyor. Çünkü tüm isyanlarına ve günahlarına rağmen Rab İsrail halkını Yeruşalim'e düşüşünden önce bakın ne söylüyor. Varlığımın hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyuyorum. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin ölesiniz ey İsrail halkı? İşte halkıyla birlikte sürgüne giden Rab, kötü kişinin dahi ölmesinden sevinç duymuyor. Sevinç duyacağı tek şey tövbe edip dönmelidir. Rab bir tek bundan sevinç duyuyor. Ve Hezekiel Rab'i itaat ediyor. Bu kemiklere Rab'bin sözünü iletiyor. Rab'bin her şeye gücü yeteceğinden emin bir şekilde vaadin her yerinde olan kurumuş kemiklere Rab diyor ki diyerek peygamberleri bulunuyor. Ve içinde bulunduğu bu vadide önce ufak ufak tıkırtılar duyuyor. Ve daha sonra gözlerinin önünde hayatında belki ilk defa ve son defa görebileceği bir sahne oluşmaya başlıyor. Bu kurumuş kemikler yavaş yavaş bir araya geliyor. Önce bir kemik, sonra diğer bir kemik, sonra diğer bir kemik. Yavaş yavaş bir araya gelmeye başlıyorlar. Ve adeta sanki bir bilim kurgu filmi izliyormuşçasına bu kemiklerin önce kaslarla, sonra etle, sonra deriyle kaplandığını görüyor. Tüm bunlar olduktan sonra karşısındaki şey ne oluyor? Hala canlı bir varlık değil. Öyle değil mi? Çünkü neden? İnsan yalnızca ruhuyla ve bedeniyle birlikte canlı bir varlıktır. Çünkü insan yalnızca kastan, etten ve deriden oluşmaz. Çünkü Tanrı insanı kendi benzeyişinde yarattı. İnsanın canlanabilmesi için bir ruhu olması gerekiyor. Rab Tanrımız bu görümde Hezekiel'e her ne kadar yalnızca kendisinin gerçekleştirebileceği bir mucize gözler önüne seriyor olsa da henüz işini tam olarak bitirmemişti. Aynı yaratılış kitabında olduğu gibi yaratılış 2.7'de şunu okuyoruz. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. İşte Rab yine bu kişilere cansız olarak etle, deriyle, kasla kaplanmış bu kişilere ruhunu üflüyor. Ruhunu veriyor ve canlandırıyor. Şimdi 37. bölüm 9. ayet aslında şu şekilde çevirmemiz lazım. Türkçe'ye aslında bütün pasajda ufak ufak sıkıntılar var ama 37.9'u özellikle dikkatinize çekmek istiyorum. Şu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Ve bana nefese peygamberlik et. Peygamberlik et insanoğlu. Nefese de ki Rab Yahve diyor ki dört rüzgardan gel ey nefes ve ölü olanların üzerine nefes ver ki yaşasınlar. Bu dört rüzgar tanımını kutsal kitabın neredeyse her yerinde görüyoruz. Kısacası bunun anlamı Rab dünyanın dört köşesinden bütün çocuklarını toplayıp getirecek anlamına geliyor. Dağılmış olan halkı bir araya getirecek ve herkesi diriltecek kendisine ait olanları. Çünkü yeni özellikle yeni anlaşmada ne görüyoruz? Rab 99 koyununu bırakıp kayıp olan tek bir koyunun ardından gidecek kadar sürüsünü seven ve sadık olan bir çoban olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Tüm herkesi toplayacaktır. Ve Hezekiel bir kez daha Rab'be itaat ediyor. Onun sözlerini iletiyor. Rab bedensel bir yeniden doğuş sağlamışken şimdi ruhsal olarak yeniden bir doğuş sağlıyor. Şimdiye kadar yeni anlaşmadaki herhangi bir pasaj aklınıza geldi mi? Eğer hala gelmediyse benim size hatırlatmama izin verin. Mesih İsa Yahudilerin önderlerinden olan Nikodim'e şöyle söylüyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Tüm bu görümün ne anlama geldiğini ve Rabbin vaatlerinin nasıl yerine getirmiş olduğunu göreceğimiz vaazımızın son noktasına bakalım öylece. Görümün açıklanması vaazımızın son noktası. Rab Hezekiel'e bu görümü halkına iletmesi için yorumluyor kardeşler. Bu görümün ne anlama geldiğini yorumluyor. Ve Rab bu görümün yalnızca Güney Krallığı için değil ama tüm İsrailler için, tüm Yahudiler için olduğunu, Kuzey Krallığı için de olduğundan bahsediyor. Tapınak yıkıldı. Davut'un soyu artık tahta oturmuyor. Davut'un soyundan geleceği vaat edilen İsa kurtarıcı artık gelemeyecek. Çünkü Davut'un tahtı, Davut'un soyu tahta değil. Bu insanlar büyük bir umutsuzluk içindeler. Ve yaratılmış, et beden giydirilmiş, ruh verilmiş. Bu insanlar o yüzden ilk kelimeleri ne oluyor kardeşler? İlk kelimeleri kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Çünkü hiçbir umutları yok. Var o ellerindeki her şeyi kaybettiler. Bu yüzden ne kadar yaşama dönmüş olsalar bile hala kupkurular. Umut kaynağı olabilecek hiçbir şeyleri yok. Ama Rab onları yaşama döndürmekten çok daha fazlasını yapacaktı. Bakın yalnızca bir bölüm önce Rab nasıl bir vaatte bulunuyor? Hezekiel 36:26-27'de şunu söylüyor. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yürek çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Ve bu nedenle Rab bu pasajda da 37:12-13'te şunu tekrar ediyor. Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracağım. İsrail ülkesine geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız ey halk. Artık Rab çok daha büyük bir umut, çok daha büyük bir müjde, bir haber veriyor. Ve Tanrı'nın tüm bunları yapmasının tek nedenini görüyoruz bu pasajda. Neydi bu neden? Böylece benim Rab olduğumu açıkça anlayacaksınız. Tanrı tüm bunları halkı zenginlik içinde yaşasın diye yapmıyor. Refah içinde yaşasın diye yapmıyor. Mutlu olsunlar diye de yapmıyor. Rabbin bunu yapmasının tek nedeni insanın en büyük ihtiyacının yaratıcısıyla birlikte olması gerçeğidir kardeşler. İnsan bu kopmuş ilişki tamir edilene kadar, insan Rab'le bir Rab'le olan ilişkisini düzeltene kadar hayatında büyük bir arayış içindedir. Ta ki Rab'le olan ilişkisi tekrar düzeltildiğinde, tekrar yeniden doğup Rab'le bir ilişki içinde olana kadar büyük bir arayış içindedir. İşte bu yüzden Tanrı bunu sağlayacağını vaat ediyor. Tanrı bunu gerçekleştireceğini vaat ediyor. İsa'nın Yahudilerin önderleri Nikodim'e de tekrar ne dediğini hatırlayalım. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Ve işte o zaman yaşama dönmüş bu kuru kemikler gerçekten sevinebilirler. Çünkü insan yalnızca ekmek ile yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir söz ile de yaşar. Sevgili kardeşler, Hezekiel 37. bölüm 1. ve 14. ayetler bizlere yeni anlaşmada oldukça aşina olduğumuz bir resim çiziyor, öyle değil mi? Ruhsal olarak yeniden doğmamız lazım. Rabbin isteğinin nasıl eski anlaşmada ve yeni anlaşmada bir olduğunu görün. Rabbin kurtuluş planının nasıl aynı olduğunu görün tüm kutsal kitap boyunca. Peki neydi bu kurtuluş planı? Hezekiel'in görümünde Rabbin vaat ettiği kurtuluş neydi? İsrail ve Yahuda krallıklarını yıkan tek şey ısrarlı bir şekilde günah işlemeleriydi. Ve Rabbin tövbe çağrılarını kulaklarını tamamen tıkamalarıydı. Çünkü Romalılarda da okuduğumuz üzere günahın ücreti ölümdür. Eski anlaşmada bu ücretin fiziksel olarak daha çok ödendiğini görsek de günahın en büyük ücretinin ne olduğunu görüyoruz. Ruhsal olarak ölmemiz kardeşler. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Kimse Tanrı'yı tanımakta bir fayda görmedi. Adaleti bir kuşak gibi beline takmış, giyinmiş olan Tanrı ve bunu hiçbir zaman çıkarmayan Tanrı, kendisine isyan eden bu insanlığa karşı adil bir şekilde davrandığı takdirde tüm insanoğlunun neyin beklediğini görüyoruz? Ruhsal ölümün beklediğini görüyoruz. Çünkü bizim hak ettiğimiz tek şey Rabbin bizim günahlarımıza ve isyanımıza karşı adaletini gösterdiği takdirde ruhsal olarak ölmemizdir. Yani Tanrı'nın evinde olamamamızdır. Tanrı'yı tanıyamamamızdır. Tanrı'yla birlikte olamamamızdır. Çünkü açıkça ve isteyerek Tanrı'nın buyruklarını her gün kırmaktayız. Ona isyan etmekteyiz. İşte bu yüzden Tanrı adaletli ise bizleri bekleyen tek sonuç günahlarımız yüzünden cezalandırılacak olmamızdır. İşte bu yüzden Tanrı insanın yapamadığını, geleceğini vaat ettiği Davut oğlu aracılığıyla, yani Mesih İsa aracılığıyla yapmaya karar verdi. Çünkü ruhsal olarak Hezekiel'in görümündeki kurumuş kemiklerden farksızdık. Nasıl olur da bu kemikler birbirlerine, haydi toplanıp bir araya gelelim, sonra etrafımıza kaslar örelim, et ve deri giyinelim diyebilir. Nasıl diyebilir bu kemikler kendi kendilerine? Bu kemikler nasıl olur da kendilerine ölümden yaşama geçelim diyebilirler? Bu kemiklerin olacağı tek şey gittikçe kurumak ve sonunda toprağa dönüşmektir. İşte hepimiz ruhsal olarak aynı durumdayız. Kendimizi diriltip yaşama geçiremeyiz. Kendimizi mezardan çıkartamayız. Taştan yüreklerimizi etten yüreklerle değiştiremeyiz. Mesih İsa'da kurtuluş umuduna sahip değilken tek şey, her gün tek sahip olacağımız tek şey, bir gün Mesih'in önünde, adaletli Tanrı'nın önünde günahımızın bedelini ödeyecek olmamızdır. Tanrı Mesih İsa'da gerçekleştirdiği kurtuluşu Hezekiel ile aynı dönemde yaşamış diğer bir peygamberin ağzından bakın nasıl dile getiriyor. Tüm bunlar eski anlaşmadaki vaatlerdir. Bakın Tanrı eski anlaşmada Mesih'in gelecek kurtuluş için ne söylüyor? Yeremya 31. bölüm 33 ve 34'te. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım anlaşma şudur. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Adil olan Tanrı nasıl olur da günahlarımızı anmayabilir? Geçmişte günahları adil bir şekilde anan Tanrı nasıl olur da birden fikrini değiştirebilir? Tanrı adaletinden vazgeçmeye mi karar verdi? Elbette ki hayır. Tanrı adaletini Mesih İsa'nın birçoklarını ölmesiyle, günah sunusu olarak sunmasıyla sağladı. Yani artık Mesih benim yerime öldü. Ve benim ödemem gereken cezayı Mesih benim yerime ödedi ve adaleti sağladı. Öyleyse adalet sağlandığına göre artık ne olabilir? Artık Rab bizlere merhamet edebilir. Artık Rab bizlere lütfunu gösterebilir. Çünkü Mesih İsa doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sulusu olarak ilk ve son kez öldü diyor Petrus 1. Petrus'ta. Böylece artık Rabbin merhametine ve lütfuna kavuşabiliriz. İşte bu yüzden Mesih İsa şöyle diyor. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Böyle biri artık yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Öyleyse biz de soruyoruz bugün. Bu kemikler canlanabilir mi? İsa Mesih aracılığıyla evet canlanabilir. İsa Mesih sayesinde yaşama kavuşabilirler. Çünkü insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.